שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 108, מבוא לספר הזוהר, אנחנו באות...
בעל הסולם, יזלרנדה.
עמוד 108,
מבוא לספר... זוהר אונסס, מדי ירמיקי.
עכשיו הוא מתחיל לסדר את הדברים.
זוהר כתב מדי ירמיקי. רע. Şimdi bunları organize edelim. İlk önce bilmemiz gereken şey bu kitap tanımlardan bahseder. Yaratılış ve yaratılışın başlaması ve bütün hepsini birlikte organize etmeye çalışalım. Madde 22. Tüm bunlardan sonra Zohar kitabındaki 10 sefirot ilişkin tüm bu fiziksel adlandırmaları açıklamamız lazım. Yani alt seviyelerin seviyedekilerin iyi ve kötü eylemleriyle 10 sefirotta neden oldukları, iniş ve çıkış, yükseliş ve düşüş, daralma ve genişleme, küçüklük ve büyüklük, ayrılma ve çiftleşme, numaralar ve benzerlerini. Bu kelimeler kafa karıştırıcı gibi görünüyor. Bu kelimeler kafa karıştırıcı gibi görünüyor. Acaba tanrısallık hiç alçak seviyedekiler yüzünden etki alanda kalıp bu şekilde değişebilir mi? Kelimelerin sefirot içinde kıyafetlenip ışıyan tanrısallığın kendisini değil, sadece tanrısallık olmayan sefirotun kelimini kastettiğini söyleyebilirsiniz. Geri dönüyor tekrar arkadaş. Kelimelerin sefirotun içinde kıyafetlenip ışıyan tanrısallığın kendisini değil, sadece tanrısallık olmayan sefirotun kelimini kastettiğini söyleyebilir misiniz? Tersine, bütün ruhları arzulanan ıslahın sonuna getirmek adına ruhlar için edinimin derecelerini uygun oran ve ölçüde gizlemek ve ifşa etmek için ruhların yaratılması için oluşmuşlardır. Bu dört parçası da dört farklı renge boyanmış, beyaz, kırmızı, yeşil ve siyah, ayna hikayesine benzer. Ve kitapta beyaz ve kitaptaki harflerin maddesi de bulunur. Bunların hepsi sefirotun kelimenin meydana getirildiği, ancak bunların tanrısallık olmadığı üç biya dünyasında mümkündür. Ancak bunu on sefirotun kelimenin içlerindeki tanrısal ışık ile bir oldukları mutlak tanrısallık olan absürü dünyası ile ilgili olarak algılamak doğru değildir. Tikunim'de, ıslahlarda şöyle yazar: o, onun yaşamı ve onun kendisi birdir. O, en softan, sefirotun özüne aittir. Bu bir. İki, onun yaşamı, haya, ışığı denilen sefirotta parlayan ışığa aittir. Bunun böyle olmasının nedeni tüm dünyanın tümü, yani absolut hohma kabul edilir. Ve hohma ışığı da haya ışığı olarak adlandırılır. Yaşam denilmesinin sebebi budur. Onun kendisi sefirotun kelimine aittir. Dört, dolayısıyla her şey tamamen tanrısallık ve birliktir. Peki o zaman alt seviyelerin orada neden oldukları bu değişimleri algılamak nasıl mümkün olabilir? Aynı zamanda anlamak zorundayız ki eğer o dünyadaki her şey tanrısallık ise ve orada meydana getirilen varlıklara ait hiçbir şey yok ise, yukarıda geçen Zohar'ın tikunimindeki üç izlenim, o, onun yaşamı ve onun kendisi nerede ayırt ediyoruz? Zira bu mutlak birliktir. Rav. Burada hani soru yok. Devam edelim o zaman. Bunu anlamak için madde 17'de anlatılanı hatırlamalısınız. Gerekli bir nesnenin hakkında algımız olmayan öz olduğunu, hatta fiziksel özlerde ve hatta kendi özümüzde ve gerekli olanda bile hiçbir algımız olmadığını açıklıyor. Atsilit dünyası bir formdur ve üç dünya biya maddedir. Atsülüt'ün biya içindeki aydınlatması madde içinde kıyafetlenmiş formdur. Dolayısıyla en sof hiçbir şekilde gerekli olanın özü için verilmiş bir isim değildir. Zira edinmediğimiz bir şeyi bir isim ya da kelimeyle nasıl tanımlayabiliriz? Hayal gücü ve beş duyu bize fiziksellikte bile öze dair hiçbir şey sunmadığından gerekli olanın kendisi şöyle dursun, onun içinde nasıl bir düşünce ya da kelime var olabilir ki? Tersine, üçüncü sınırda bizler için tanımlanmış olan Zuhar kitabının tanımında bahsedilen En Sof isminin kesinlikle ruhlarla ilgili olduğunu anlamalıyız. Bu yüzden En Sof ismi kesinlikle gerekli olanın kendisi değil, bir eylemin sonu. Başlangıçtaki düşüncededir vasıtası ile onun içine yaratılışın düşüncesine dahil olan tüm ruhlarla ve dünyalarla alakalıdır. Dolayısıyla En Sof ıslahın sonuna dek tüm yaratılışın onunla bağ içerisinde olduğu bağın adıdır. Ra. Öyleyse şimdi ruhlara yönelik olarak ölçümler ve isimlere göre bütün her şey ruha göre. Yani bizler bu kendi başına bahsedeceğimiz bir şey yok. Yani başka kendisi denen koşulun izlenimini gelemiyoruz. Edindiğimiz ise ruh. Ruh ise burada tanımlanmasındaki durum bütün ruha ilişkili olan durumların edinimine geliyoruz. Bu bizim ruhların ilk seviyesi. Zuhar kitabına giriş madde 13 diye adlandırdığımız şeydir. Çünkü bütün ruhlar aslında ıslahın sonunda en üst yücelik derecesinde alacakları tüm hazlar ve hoşgörüyle doldurulmuş bir şekilde onun içinde vardırlar. Madde 23 okuduk.
Şirat ve kaşa.
Ha, istersen biraz soru var mı diyor. Bizler sadece sefirotun kablarını mı, yani madde ve madde içindeki formu mu ediniyoruz? Soyut form ve özün kendisi değil. Şüphesiz ki kablar diyor ha. Yani kablar ve kablarda olanlar ve hatta burada ancak bu dereceye göre edindiğimiz şey ise yani konuşacağımız sadece kişi edinilen tarafından bahsedilir. Bu yüzden bütün her şey kişinin kendi edinimine göre konuşulabilir. Bu yüzden her bir ruhun diyelim ki bir şey edinmiş olması, ruhun bir şey edinmiş olması öyle ki özellikle bu ruha göre. Yani yaratan burada edinmesi gerekeni gösteriyor. Biz şimdi şunu mu anlamalıyız? Yani burada bize söylenilen durumda. Yani ben burada isimleri falan anlıyorum. En Sof'u. Rav tekrar okuyor. Bu üçüncü sınırda Zohar'ın da bize açıkladığı durum ruh ve ruhlar arasındaki durum ve En Sof'u ismini kesinlikle ruhlarla ilgili olduğunu anlamalıyız diyor. Yani realitenin kendisinden bahsederken. Bu yüzden En Sof ismi kesinlikle gerekli olanın kendisi değil bir önemli sonu. Başlangıçtaki düşüncedir vasıtasıyla. Onun ile onun içinde yaratış düşüncesine dahil olan tüm ruhlarla ve dünyalarla alakalıdır. Dolayısıyla En Sof ıslahın sonuna dek tüm yaratılışın onunla bağ içinde olduğu bağın adıdır. Burada neden bahsediyor? Yani burada kısacası yaratan adında ne var? Şimdi bak En Sof ruhun safhası tamam mı? Sonsuzluk. Öyle ki bu safha ve bunu hissetmek bütün ve buna sınırsız denir. En sof, içsel, ebedi sınırsız. Çünkü bütün bunların hepsinde üst olanı hissetmek, üst olanla bir olmaya gelmek, tam bir bütünleşmeye gelmek. Öyleyse şu ne demek? Burada yaratanın yaratılana mecbur, bu realitede mecbur kıldığı şey. Bu ne demek? Bu durum yani yukarıdan üst dereceden ve bizim edinebileceğimiz var ve edinemeyeceğimiz var. İşte burada realite taraftan bizim mecbur bırakıldığımız, bir de edinemeyeceğimiz, mecbur bırakılmadığımız. Bütün bu tamam sonsuzluk dünyası ve tabii diğer dereceler de var, ışıklar da var ama onları edinemiyoruz. Bizim form eşitliği sadece sonsuzluk en softa. En sof burada aslında sonsuz bir şey gibiden ziyade yani benim bütünlükle ışıkla kablarımı eşitlediğim yerin adıdır. Ve bunda bu en softa geleceğim yerdir. Kablarımı eşitlediğim benim geleceğim yer bu nokta. Evet. Burada ıslah olmuş kap. Burada yaratılan nedir yaratılan? Bak, kap sürekli sınırlı. Kap sürekli kendi koşuluna göre sınır. Yaratan bunu böyle yarattı. Yani diyelim ki 100 gram. 100 gram ıslah. Tamam mı? Burada 100 gramın ıslahı onun artık en sofu edinmesi anlamına gelir. Sınırsız. Çünkü yaratan bunu bu şekilde karar vermiş. Sadece bu. Bu şekilde mi yazar? Bu şekilde. Arkadaş devam ediyor. Ya edinilmeyen. Ben Rusça kitabımı okudun mu? Ha? 40 sene önce de ben bunu açıklıyordum. Çok ciddi diyorum bak. Eğer ki bir kap diyelim ki tam dolu ise ona en sof safhası diyoruz, tamam mı? Hatırladın mı? Ama bir sınır, bir limitini artık hissetmiyor ki. Bu yüzden artık ebedi, sonsuz koşulu hissediyor. Anlamadım. Arkadaşlar anlamadım. Şöyle diyelim bak. Şimdi sen kendi göbeğini bir litre sudan daha fazla alamıyorsun. Bir litre su içtin, artık tam bir tokluğa geldin. Sonsuzlukta mısın? Bak sınırın da yok. Ha? Bak hissediyorsun, ne kendini tam, bütün hissediyorsun. Ne sınır, ne şu, ne bu. Tam hissiyatında hiçbir şey yok. Kendini eğer ki tam full hissedersen sonsuzluktasın. Burada daha fazla alamıyor mu? Hayır. Bu yüzden işte son denmez. Senin burada kabının sınırlamasından ziyade üst ışın sınırlaması söz konusu seni. Öyleyse sınırlı. Yaratan yaratılanı diyelim ki 100 kilo ışın içine koydu. Eğer biz de burada form eşitine gelir isek ve yaratan ile bu form eşitine göre bir yapışmaya gelirsek keşfederiz ki tam bütün bir hayat ile beraberiz. Bunu hissederse birlikte yani 100 kilo hayat. Yani öyleyse söyle bana sınırlı mıyız değil miyiz? Hissetmeye bağlı. Ya sen neden bahsediyorsun? Hissetme ne? Ne hissetme dediğin ne? O sınırlı değil. Tamam sınırsız. Öyleyse son en sof işte. Bak anlamıyorsun. En sof tanımını anlamıyorsun. Yani sınır yok. Öyle ki yaratanın vermiş olduğu ne varsa aldım. İşte bütün bunları aldım. En softayım artık sonu yok. Tamam mı? Bazen biraz zor anlamak da zor. Nesi zor? Bu en sof tam bir arzu mu? En büyük ihtiyaç en sof. Yani tam bütün ıslah olmuş ışık ile yapışma durumundaki. Öyleyse aynı şey kitapta bazen bahsedilen, şüphesiz eğer ki kap, eğer ki ihtiyaç ortadan kalkarsa, o zaman yani en sof durumu da ortadan kalkar. İşte bu yüzden bir rol vardır, bir kural vardır. Bayağılık burada tam netleşmez, tam arınmaz. Arzu ortadan kalkmaz. Yani en sof demek benim bütün ihtiyaçlarımın hepsini tam açıp tamamen bütün olarak en sof ışığıyla doldurmam. Ve ben tam bütün bir kabın içerisinde tam bir seferde bulunmama denir. Buna da sınırsız denir. Tamam. Sadece şunu anlamak istiyorum ki en sof yaratılanın bir hissiyatı mı? Bana bir örnek ver, yani yaratılana yönelik bir örnek ver, öyle konuşma. Şimdi burada yaratılana göre ama bir kafa karıştırıcı durum da var. Yani bir taraftan yani küçük bir kap var ama muazzam sonsuz bir alan var, uzay var. Nereden biliyorum? Nereden biliyorum sonsuz bir alan var? Yani burada en sof, yani sürekli kişi tarafından sınırsız hissedilen bir durum. Tamam. Öyleyse ki yaratılan sürekli sonsuzlukta mı, en softa mı? Bak, hem bireysel bir ıslah var, hem genel ıslah var. Ve burada bütün ruhların hepsinin tek bir ruh koşulundaki ıslahına ilk insan koşulu denir ki ve bu tam son ıslah durumu. Öyleyse burada halen daha biz bu en sof koşulunun içerisinde miyiz? Yani burada edineceğimiz yer en sof. Eğer ki kişi kendisini ıslah eder, her kişi bütün ruhları, bütün parçaları kendisiyle birlikte ıslah eder. Ha, tamam mı?
Hayim, hatikun şelanu.
Rahamim. Bu ıslahlar, kaptaki bu ıslahlar, sonsuzluk kabındaki ıslahlar ve bu bir de kısıtlamalar var. Bak, bu ilk kısıtlama. İlk kısıtlama hiçbir şekilde kendisini iptal etmiyor ve biz tekrar ilk kısıtlama dönüyoruz. Bizler bütün ıslahlarımız hep ikinci kısıtlamada. Ne zaman ki burada ikinci kısıtlamanın ıslahı tamamlanmış olduğunda burada palim de kapsiyel ve tekrar ilk kısıtlamaya geliyoruz, dönüyoruz ve bundan birlikte son ıslaha ulaşıyoruz. Öyleyse buradaki tanım, özün tanımı edinilmeyen özün tanımı, bu durum bize üst ışığı ediniminden mi bahseder? Evet, bizler burada bir tanım, bak, sınırların bir tanımını anlamasını alıyoruz. Yani bir algı alıyoruz sadece. Bu sınırların edinimini değil, tanımlarını alıyoruz. Burada absolut için sır koşul diyor. Şimdi bak, madde var, bir de madde içinde form var, soyut form var, bir de öz var. Tamam, dört durum. Madde yaratılışın maddesi, form ise madde içinde kıyafetlenmiş absolutun biyadaki kıyafetlenmesi, soyut form ise absolut ışığının kendisi, kapsız ve öz ise hakkında hiç konuşamadığımız absolutun üzerindeki bir durum. Ak, adam kadman dünyası öz müdür? Ak diyoruz ama edinemiyoruz. Şimdi şunu anlamıyorum. Kabalistlerin bu edinemediği bir şeyi, yani ve yaratılanlara neden bu farklı formları anlatıyor? Bak şimdi, burada kıyafetlerle formlar. Şimdi madde, kabların maddesi var. kablar, kablar diğer dünyasından daha fazlası edinilmez kablarda. Ve ne zaman ki burada Atsülüt dünyasına yükselmeye gelince Atsülüt dünyasının hissiyatına gelmesi, aynı zamanda özel bir şekilde bundan bir yansıma alması, ak ile ilgili kel alaka bir durumdayız. Ak adam kadmon. İkinci kısıtlamanın üzerinde ilk kısıtlama var ve burada ilk kısıtlamayla birlikte ikinci kısıtlamaya gelip edinimeye ulaşıyoruz. Burada bu koşulları anlamaya çalışırken Adam Arishon'un Parsa'nın üzerine gelmesi biraz bir potansiyel bizim içimize var mı? Şüphesiz. Ve biz bütün her şeyi Arhampin'de Atsülüt'e yükseltecek bir duruma geleceğiz. Öyleyse burada Atsülüt'e bir edinim yok. Bu bir madde değil. Atsülüt'te edinilecek bak nedir? Kabda kıyafetlenen, yani derecelerde yükselen, kabda kıyafetlenen durum, yani ışık kabın içine kıyafetleniyor ki onu ıslah etsin ve kap da burada bir yandan Atsülüt'e yükselmeli. Bütün her şeyin ıslahları Atsülüt'te, Atsülüt'ün hissiyatına göre burada, yani Ahab ile Galgalta'nın birleşip bir denen koşula gelmesi. Şimdi Asya'da Ahab, Atsülüt'te Galgalta'ya inen var. Bunların birleşmesi. Bu yüzden ikisi bir araya geldiğinde, birleştiğinde tam bütün bir kap oluşur ki ışığı hissedebilecek. Işığı hissedebilecek denen durum illaki yükseliş zamanında gerçekleşir. Ve ta ki kişi bu ıslahın içerisinde, yani o Ahab'ın düşüşünden yükselirken, bu yüzden edinim sadece yükselişte, nefes ruha. İşte bu yüzden bizler şunu diyoruz ki Atsülüt'ün kendisine bir edinimimiz yok. Sadece Atsülüt'ün bir yerdeki yayılmasında bir edinim var. Burada Atsülüt'ün, yani bir yerdeki kıyafetlenmesini ediniyoruz. Ha, tamam mı? Arkadaş şunu soruyor. Bu 125 derecenin yükselmesi, bunu nasıl tanımlıyoruz? Nasıl bir alan? Garde Arihampi'nin alanına yükselmeye gelmektir. Garde Arihampi'nde Atsülüt, yani buna en sof diyebilirse, ama bunlar bizlerin konuşamayacağı durumlardır. Ve buradaki zorluklar, yani anlamakta büyük zorluk var. Ve burada 5 dünya, parçufim 5 derece, hepsini çarpıyorsun 125, buradan Malhut'ta en sofa ulaşıyorsun. Ha? Ama bizler halen bu konuları incelememiz gerekiyor ki, çünkü burada bizim ıslahlarımızın bütün gerçekleşmesi ta ki Garde Atsülüt'te. Garde Arihampi'nin 3 durumu işte ıslahın olduğu yer. Yani burada ak dünyası hakkında konuşabilirsin. Ak aslında bir dünya değil. Yani orada bir şeyin gizlenmesinden ziyade ışıkların ıslahının, yani bütün ıslahların, ışıkların ıslahının sağladığı bütün ıslahlar hepsi abya dünyalarında olur. Bunun hakkında biraz daha fazla konuşacağız. Burada bunu söyleyebilirsiniz, yani biraz daha soru sorabilirsiniz, belki biraz daha netleştirebilir soru sora sora. Yani basit bir şekilde de vurgulamak da istemiyorum, her zaman açıkladığım gibi soru cevaplarla biraz daha ilerleyebiliriz. Ha? Evet. Edinim, buradaki edinim her yerde aynı. Aynı değil. Aynı değil çünkü biri diğerine bağlanıyor. Aynı şey değil ki. Burada hissetmeden yükselmek söz konusu mu? Şimdi nasıl olur ki binaya hiç hissetmeden, ıslah görmeden edinim ne olur ki? Nasıl olacak? Benim de sorun bu. Sorun ne? Soru daha ben bulmadım ki. Ne diyorsun yani yükseliş derken? Kabılların buradaki edinimini sormak istiyorum. Bak şimdi şu gerçek ki her şey kabın içinde edinilir. Kabın içinde ve biz sadece kendi dışımızda kabın dışındaki ışığı davet ediyoruz ki bizi ıslah etsin. Ve bu ölçüde bunu davet ettiğimiz ölçüde onun bizi ıslah ettiğine göre biz onu hissediyoruz. Ve kabın onu kabul ettiği koşullar diyoruz ki işte bak bu biziz. Bu bu şekilde işler. Bu yüzden edinim bize hissiyatın ötesinde gelir. Hissiyat bize der ki neredeyiz, hangi derecedeyiz. Hem bayağılığı vardır hem de aynı zamanda ışığın doyumu vardır hissiyatta. Bayağılık, kısıtlama, perde, yansıyan ışık. Sıralama bu. Yani burada direkt ışığın gelmesi, direkt ışığın, yansıyan ışığındaki kıyafetlenmesi ve çiftleşme, çiftleşmeyle birlikte partsufun inşası. Bütün bunlardan ne oluyor? Bütün bunlar bize izlenimler veriyor. Partsuf burada neşamaya sahip olması ve bundan daha ötesini edinmesi değil. Edini bu şekilde sıralaması dediler. Arkadaş soruyor. Ne demek bu dünyalar, bu dünyadaki materyalleşme? Bunlar parsan altında. Bunlar ahaba yaklaşımları var. Ve Atsuluta yükselebiliyor ve burada bir tamamlamayı sağlıyor. Yani kendi başlarına bir şey oldukları anlamında değil. Ta ki yani bizler partsufta keter hohma ve garda bina. Bu nitelikler yukarıdan gelir, Allah'tan gelir. İhsan etme arzusu ketter, hohma ise ihsan etmenin tanımı, yani hohmanın arzusu ışığı burada daha sonra binayı verir. Bina hohmadan sonra ketere benzer olan garde binadaki ihsan etme arzusu gibi. Daha sonra burada bina tabii ki onun gibi den ziyade dört direkt dışın dört safhasında öğrendiğimiz gibi bununla birlikte hepsi bir reseptör koşulu olmaya geliyorlar. Daha sonra zat de bina ve bu zerampini alacak olan ve bu bina ile yani ihsan etmeye alacak aynı zamanda zerampin de ihsan etme kabları bir algısı var. Öyleyse nasıl olacak ki burada ihsan etme ve alma koşulları var? Çünkü bina buna bu şekilde bir doğum veriyor, bu açıklamayı veriyor. Bu yüzden bu alma kabları alıcı olarak kabul ediliyor ki buna malhut deniyor. Bu alıcı. Bu yüzden zat de bina zerampinde malhut. Burada bir yayetsire Asya dünyasına karşıt olarak bir ayrılık koşulunu getiriyor. Ve buradaki Atsülü dünyasındaki ayrımı, Ak ve Ensof'taki ayrımı şudur ki üst ışık ihsan edici olarak hüküm sürer. Ancak halen bu yaratılıştaki durum Galgalta Eynaim'e bölünmüş olan ve Parsa'da Atsülüt, burada sonsuzluktan Parsa'da Atsülüt ve burada Parsa ve Ahap'a gelen durum söz konusu. He? Evet bu soru sorun sormak istiyorsanız. He, ne yapalım? Okuyalım. Tamam okuyalım. 24 arkadaşlar. Zohar kitabına ön söz madde 24'ten okuyoruz.
והמשול לך משל מהוויות עולם הזה. למשל,
size bu dünyadaki işleyişle ilgili bir örnek vereyim. Güzel bir ev inşa etmek isteyen bir kişi var diyelim. Kişi ilk düşüncesinde önünde tüm odalar ve detaylarla birlikte inşaat bittikten sonraki halinde şık bir ev görür. Ha? Sonrasında en ince ayrıntısına kadar yapılış tarzının planını tasarlar ve zamanı geldiğinde işçilere her ayrıntıyı anlatacaktır. Ahşap, tuğla, demir vesaire. Bunun ardından evin yapımı başlamadan önce ilk düşüncesinde gözlerinin önünde planladığı şekilde evin gerçek inşasına başlar. En sofun içerisinde tüm yaratılışın mutlak bütünlük içinde onun gözlerinin önünde resmedilmiş olan o ilk düşünceyle ilgili olduğunu bilin. Ancak ders örnekteki gibi değildir. Çünkü onun içinde gelecek ve şimdiki zaman aynıdır. Onda düşünce tamamlar ve o bize bizler gibi eylemin araçlarına ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla bu onun içinde gerçek realitedir. Absolut dünyası daha sonra evin inşası gerçekten başladığında ortaya çıkacak olan tasarlanmış planın detayları gibidir. Bu ikisi de en sof olan ilk düşüncede ve zamanı geldiğinde gerçekleştirilecek olan tasarlanmış planda hala yaratılanlardan bir iz yoktur. Çünkü bu hala asıl gerçekte değil, potansiyeldedir. Bu durum insanlarda da benzer şekildedir. Planı gerçekleştirmek için gereken tüm detayları hesap etmelerine rağmen aşağı tuğla, demir vesaire bu esasen sadece fikir ve düşüncelerle ilgili bir durumdur. Bunun içinde hala gerçek ahşaptan ya da tuğladan bir eser yoktur. Tek fark insanda tasarlanan plan gerçek bir realite olarak değerlendirilmez. Ancak tanrısal düşüncede bu esas yaratılanların çok ötesinde gerçek bir realitedir. Böylece en sof dünyasının anlamlarını, en sof ve absolut dünyasının anlamlarını bunlarla ilgili söylenenlerin sadece yaratılanların yaratılışı ile alakalı olduğunu açıklamış olduk. Ancak bunlar aynı henüz herhangi bir ahşabı, tuğlayı ya da metali içermeyen planı tasarlamış kişiyle ilgili hikayedeki gibi hala potansiyelde dedirler ve özleri hiçbir şekilde ifşa olmamıştır. Soru var mı diyor ha? Ne anlaşıldı mı? Öyleyse net yani. Şimdi absolut dünyasında sahip olduğumuz yani yaratılışın planı absolut dünyasında ve bu özellikler, tanımlar, bütün bunların detaylandırılması, bütün içinden geçilen süreçler, bizler bütün bu koşulların içerisinde sadece plan var. Henüz bir madde yok, bir şey yok. Sadece bir plan var. Atsür dünyası bu. Ha? Burada şöyle yazıyor ki yani ilk düşüncesinde her şey vardır diyor. Yani eyleme geçmeden bütün detaylarıyla. Yani yaratanın burada planı gerekli. Çünkü bütün yöneten o. Çünkü eylemin sonunun gerçekleştiren o. Bu yüzden tabii kişi değil bu. Çünkü kişi için, kişi bunu gerçekleştirene kadar, yaratılışın planını gerçekleştirene kadar halen daha onun içinde olduğu göz önüne alınmaz. Buradan bu yüzden ıslaha ihtiyacı vardır kişinin. Öyleyse bu aynı düşünceleri kullanıyor, aynı sözleri kullanıyor, aynı düşünce yaratılan için. Yaratılışı düşüncesi demek bütün her şeyi kendisinin bu yaratılış düşüncesine dahil olmuş, Allah'ın düşüncesine dahil olmuş koşu. Düşüncenin dışında başka bir şeye ihtiyaç yok. Ta ki burada bu düşünceyi kavrayana kadar ve bunu pratik olarak yapmak. Burada bu ışığı algılayana kadar. Bu yüzden aslında sadece bir düşünce değil, tamamen eylemin içerisinde de olmalıyım. Tamamen eylemin içinde olmalıyım. Öyleyse kişi yaratanın bu bütünüyle düşünce denilen koşulun içerisine dahil olabilme durumu var mıdır bu eylemleriyle? Biz de sadece şimdi tam bir düşüncenin içindeyiz. Şimdi düşünebiliyor musunuz ki ve hiçbir şeyin düşünce olmadı? Aslında sadece bir farkındalık yok sizde. Yani zaten diyorsunuz ki eylem var. Aslında sadece düşünce var. Her şey düşüncede. Ama düşünce ta ki bize pratikte, maddede ifşa olana kadar konuşabiliriz. Bizler burada şunu diyebiliriz ki ancak o zaman eylemi yapıp bu düşünceyi pratikte edindiğimizde her şey düşünce diyebiliriz. Ve bu durum doğru düşünce, gerçek bir düşünce ki yani biz tamamen bunu tamamlayalım, ıslahı tamamlayalım. Bu eylem ne? Bize bahseden bu eylem ne? Ve şimdi bak, sen şimdi bir yere getirildin, tamam mı? Ve senden de bir talep, son bir talebim var. Ha? Sen diyorlar, gerçekten bu komşunu öldürmek istiyor musun? Mahkemede söyle, evet. Bu sana mı ait? Hayır. Çünkü pratikte bu değil. Ancak eğer ki sen evet ben bunu yapmadım, öldürmedim dersen, şimdi burada bizim için eyleme düşünce arasında fark var. Yani düşünce burada pratik, pardon düşünce potansiyel, eylem pratik. Tabii şüphesiz ki kişinin bu koşulun içerisine çıkması lazım. Düşünce potansiyelde. Öyleyse kişinin bu yaratılışın düşüncesine ulaşma derecesi midir? Hayır. Yaratılışın düşüncesine pratikte geleceğiz. Gelmemiz gerekiyor. Potansiyelde değil. Yaratılışın potansiyelinde değil. Pratikte gelmeliyiz. Yani ben yaratan düşündüğü şeyleri yerine getirmeliyim. Kişi nasıl bunu yapacak? İşte bizim bütün işimiz bu zaten. Yaratan dediğini yapmak. Ne demek bu? Ben yaratılışın düşüncesini yerine getirmeliyim. Yaratan bütün bu planı önüme getirdi ve bana da yaratılan olarak dedi ki bunu yerine getir ve bu ihsan etmek denen sonsuzluk koşulunu geleyim. Bu koşul bu. Öyleyse bütün planlanmış olanı ben eylemde alıyorum. Evet. Biraz böyle bir şeyler mi oldu? Biraz bir şeyler oldu sanki. Bir kafa karışıldı, bir bulutsu bir şeyler. Ha? Evet, sor. Öyleyse neden bir plana ihtiyaç vardı? Bizler bu plan içindeyiz. Şimdi hissediyorum ki bir plan Yani bu plan benim üzerimden akacak. Öyle ki bana verilen her anda ben bu planı kendi içimde gerçekleştirmeliyim. Bütün bu koşulların içerisine nüfuz etmek akılda, hatta kemiklerde, organlarda, sinir uçlarında, bütün her şey benim içimde gerçekleşiyor. Ve işte bütün bunlar yaratışın düşüncesi. Yani ben ister buna geleyim, yani bunu tanımlamaya geleyim, ister gelmeyeyim. Ve bununla birlikte ben yaratanın benden çıkartmak denen koşulu istemesini gerçekleşmesini istiyorum. Öyle bir koşta geliyorum ki oğullarım beni yendi denen koşta geliyor. Yani ben yaratanın beni bu koşuldan, beni benden çıkartacağı koşulu bunu yapmaktan önce ben istiyorum. İşte buna ben kendi ıslahıma geldim olarak gözünde alınır denir. Yani ben kendi isteğimi onun isteğiyle yine aynı eşliyorum. Ne demek? Onun arzusunu nereden biliyorum? Yani hiçbir akıllı kimse yoktur ki tabii kendinden öyle hissetsin. Burada bir ruh koşulu var ama bir de gizlilik var ve biz de bütün eylemlerle bütün bu eylemleri yerine getirdiğimiz koşulda ve bütün bu yapmamız gereken eylemler koşullarına ilgili ona dönüyoruz. Bu durumda yani ben bana yapmam gereken eylemleri gerçekleştiriyorum. Ben dostların istediğim. Yani bunun dışında hiçbir şey keşfedemem. Sanki burada benzer ben yaratanından önce yaratılışa doğru ilerliyormuşum gibi. Onun beni getirmeden önce işte gelmemiz gereken koşul bu ve burada ancak özgür olur. Hissediyorum ki ne istediğimi ve haktan yana olanın söylediği haktan yana nüfuz ettiği yaratanın söylediğidir. Ve ben onun hükmüne giriyorum. Onun hükmüne giren benim. Arkadaş soruyor. Öyleyse şimdi diyelim ki ben bir yemeğe geliyorum, tamam. Diyorum ki şimdi yani hiçbir şey almamadan her şey önümde ve kurulmuş. Ben hiçbir şey bilmeden gelip oturuyorum. Evet yani basitçe tanımlayabilirsin o şekilde. Çünkü burada kendini öyle bir şekilde ıslah etmeye getiriyorsun ki burada onun vermek istediğini almaya çalışıyorsun. Aldığın onun vermek istediği. Öyleyse burada yaratan kim? Şimdi onu bilmekten başka ne var? Çünkü kendimi kısıtlayacağım. Hayır. Hayır. Bu noktada senin olman gereken yani ona daha üst bir koşul içerisine inanmaya, ihsan etmek denen koşulun içerisine gelmeye çalışmak. İşte yemekteki en uygun koşul bu, yemeğe oturmaktaki en uygun koşul bu. Ve burada senin ona yönelik yaklaşımın senin bütün aldıklarının üzerinde, kendin için bütün almaların üzerinde. Konu bu. Bu hoş biraz böyle konuşuyoruz. Biraz daha bunu netleştirmeye gelişeceğiz. Bu biraz daha lezzetli bir şekilde olacak. Evet Nesi sor. Burada Ahab ve buradaki Ahab ile bağlantı ne? Şimdi biri diğeri olmadan hiçbir şey olmaz. Bütün dereceler aynı zamanda Galgalta ve Galgalta Enayim ve Ahab. Her derece Galgalta Enayim ve Ahab ve her şeyin içerisinde Galgalta Enayim ve Ahab olacak. Hepsi birbirine yönelik. Ve bir sonraki diğer derece de aynı. Yani burada maddesine göre değil, rolüne göre tanımlanır her şey. Bu absolut dünyasına göre bir ıslah mıdır? Şüphesiz. Islah. Her an mı gerçekleşmesi gereken? Evet. Ne demek bunu her an gerçekleştirmeye çalışmak? Dua yükseltmek. Şimdi işittim ki yaratan sadece bizim talebimizi bekliyor ve şüphesiz ki talep Yani düşünce ve eylem arasındaki bir fark. Burada göz önüne alacağımız ve anlayacağımız şey ne? Bak, şükredin ki gizlilik var. Ve şüphesiz ki bu koşul ile birlikte bizler öyle bir safanın içerisine giriyoruz ki yaratanla benzer denen bir safayı araştırıyoruz. Onun derdine düşmüşüz. Sor. Bütün şimdi hepimiz bunu soruyoruz. Ne oluyor? Ne olacak? Yani neden böyle oluyor? Yani sürekli bir farkındalık. Neden? Yani kişi yani hiçbir şey bilmeden neden böyle oluyor? Yaratan isteği böyle. Problem bu diyorum. Öyleyse burada kişinin döneceği ve kişiye açıklayacağımız, kişinin olmasını istediği, yani bütün bunların gerçekleşmesi istediğim. Şimdi bak öyle ıslahlar olacak ki yani ne aldığı, ne olduğu, ne bittiği her şeyi bileceksin ki Allah'tan bir hediyedir sana. Bu hasadimin derecesi ve kişi kendisini bu inancın içerisinde ölçecek. Öyleyse bütün her şey sadece bütün her şey, kişiyi yaratan, her şeyin oluşan, her şeyin yaratanın tanımladığını fırsatına mı gelmesi? Evet. Öyleyse sürgüsünüz neden? Kişi burada neden diye sormuyor. Yani bilakis neden diye. Bak, neden yaratan bana böyle bir fırsat sunuyor ki her seferinde ben ona gelebileyim? Onunla form eşitliğine, ona şükre geleyim. İyi, merhamet ve bütün her şeyle birlikte beni kendine çeken bir durum söz konusu. Ve burada kişide olan bütün her şey, yani olan her şey yaratanla ilaki bir bağ mı? Şüphesiz. Başka hiçbir eyleme ihtiyaç, başka bir hissiyata ihtiyaç yok ki. Hiçbir şey, yaratılışta hiçbir şey ihtiyaç yok. Yani yaratan ile olan bağı güncellemenin dışında yaratılanın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bütün her şey bu birincil düşüncede mi gerçekleşti? Hadi şimdi öyle diyelim. Petatikva'dan soru. Ne demek yaratılışın düşüncesini eylemde gerçekleştirmek? Petatikva'nın mı sorusu bu? Ne demek yaratılışın düşüncesini eylemde hissetmek, gerçekleştirmek? Yaratılışın düşüncesini pratikte, eylemde gerçekleştirmek demek, onlu içerisindeki bağlantı ile yaratana gelmek demek.
יש אפשרות שאתה אמרת שצדיק גוזר ובורא מקיים.
Buradaki olasılıkta sadik haktan yana olan ile yani burada bunun aktarmasına bir hata var mı? Hayır. O sürekli hep bize öğretmek. Hiçbir hata yok. Hata yok. Öğretme. Bu bir öğrenim şekli düşün. Düşün ki yeryüzünde hiçbir haktan yana yoktur ki günahkar koşulundan geçmemiş olsun. Günahlar ama bütün her bir günahın içerisinde ise kişi ıslaha gelir. Bu şekilde Akay soruyor. Ne demektir ki yani benim burada bir hata yapmadan yani günahlar olmadan nasıl gider? Mümkün mü lütfen? Yani burada bizim sadece yapacağımız iş ahişena dediğimiz hızlı yani yaşlı adamın yerde kaybettiği bir şeyi araması. Biz burada bütün bu problemler, bütün bu sıkıntıların geliyor ki hepsini absolute yükseltelim. Islah bu. Öyleyse sürekli Allah'ın istediğini yerine getirmeye çalışmak ve haktan yana Burada yaratan istediğini yapan. Tabii şüphesiz ki yani biz sürekli her zaman yaratan yaptığını yapıyoruz. Buradaki sorgu bir onunla hem fikir olmaya gelmeye çalışmak. Yani ben senin istediğini istiyorum. Yani senin yaptığının iyi olduğunla hem fikir olmaya geliyorum bizler. Halen daha işte böylesi bir özgür seçimin içerisindeyiz. Devam edelim. Ne üzerine? Gizlilik ne üzerine? Genellikle gizlilik gözleyici tarafından olur. Gözleyen tarafından. Yani yoksa iyi ve iyiliksever denen bir durum söz konusu var. Arkadaş devam ediyor sormasına. Bu düşünce nerede onunla birleşiyor? Eğer ben sahip olduğumla yaratanla birleşmeye geliyorsam ve yaratanla yapışmaya belli bir yaklaşımı içerisinde bütün her şeyde, bütün derecelerde o, yani ne olursa olsun her şeyle yaratandan yapışmaya geliyorum. Tam iyi ve kötü bütün her şeye geliyorsa buna tam bütün bir kişinin kendisi adanması denir. Eğer ki bunu yapamıyor isem az ya da çok bu durum benim bazı şeyi haklı çıkarıyorum, bazı şeyi haklı çıkaramıyorum denir. Adanma denmez. Öyleyse eylemler, bizden gelen eylemler yaratanın hangi noktada haklı çıkartıyor? İyi şeyler, bizden gelen iyi şeyler denen ve sadece bizden yapılan iyi şeyler onu haklı çıkartmaya getirir. Nedir? Bütün safalar, bütün eylemlerimiz hepsi daha fazla bağlantı için, bağ kurmak için, daha sıkı, bu bağı daha sıkılaştırmak için. Biz bunu yapabildikçe yaratanı haklı çıkartıyoruz. Yani bu haklı çıkartmayı netleştiriyoruz. Öyleyse bizim bütün bağlantımız yaratanı haklı çıkartmak mı? Evet. Yani bizim eğer ki aramızda mesafe varsa haklı çıkartmıyoruz. Bu yüzden bütün izlenimler, bütün aranızdaki çelişkiler, bütün hepsi sizlerin daha fazla bütün bunları birleştirmek için, bunları birleştirdiğiniz ölçüde onu haklı çıkartmaya geliyorsunuz. Ta ki bütün bu çaresizlik, bütün bu sıkıntı, bütün bu zulüm, bütün bu koşulların hepsinin ötesinde realite denen koşullar içerisinde nedir üstün kıyafetlendiği şey? İllaki dostuna bağ kuracaksın. Öyleyse burada aynı koşulda yaratılışın düşüncesini de aklı çıkartmak mı? Ne demek burada onu aklı çıkartmak? Hep birlikte talep eden yaratılış niye böyleydi? Ne oldu? Ha? Bütün bu dertlerinizle beraber talep edin. Öyleyse nedir bu düşünce? Ve bizim de burada yapmamız gereken bir sorumluluk. Bak, onun yaratmış olduğu koşullar bu yaratılan ve bizim de onu ifşa edeceğimiz durum o iyi ve iyiliksever denen koşul.
Ha?
Yani hali hazırda bu sözler içerikte bile yok. Arkadaşım soruyor. Şimdi burada dediniz ki hastaneye yani hastaneye kişi gidecek işte vücudunda herhangi bir sıkıntısı şusu busu varsa ama mesela hastaneye gidiyor ilaç alıyor ve aldığı ağrı kesici bütün ağrılarını iptal ediyor ve bu durumda beden acıyı hissetmiyor. Burada daha ziyade acıyı hissetmesi için. Ben de sorum şu, hangi materyale ihtiyacımız var ki bu ızdırabı, bu acıyı hissedelim? Hissedelim. Ki burada bu ızdırap, yani dağın önündeki duran bu ızdırabı görelim. İşte buna yaratanın yüceliği denir. Yani ben bu acının, bu koşulunun safhalarından geçerek Yaratan'ın yüceliğine geliyorum. İşte burada ortaya çıkan durum şudur ki, ortaya çıkan durum şudur ki, oraya geldiğimde artık görüyorum hiçbir acım yok. Yani ruha yükselmiş oluyorum. Acıları iptal etmeden dedi. Şimdi organın hissettiği acı var. Yani bu ilaç nasıl bu ilaç ne? Bak şimdi. Alma arzusu var. Alma arzusunun bir kısıtı mı? Kısıtlaması ve hohma ışığı, hasadim ışığı ve daha sonra hohma ışığı, hasadim ışığında kıyafetlerini ve bize yaratanın resmini gösterir.
Latin Amerika. Yaşlanı Türk'üm mü?
Latin Amerika. Çeviri olacak mı? Yok, çeviri yok. İngilizce soracaksın. Esteban dedi arkadaşlar. Soru şu ki, eğer bizler burada bunu hissedersek bu bizim dünyevi koşuldaki hayatımızı nasıl değiştirir? Bu manevi koşuldaki durumu hissedersek dedi arkadaş. Dünyevi hayatımızı nasıl değiştirir? Hiçbir şey değişmez. Sadece kişinin içinde, realitesinde bir şey değişmez. Ve burada bu kişiye bağlı ve burada kişinin tanımına bağlı maneviyatta, dünyevi koşullar, belli seviyelerde yani bir ayrım yapamaz. Hatta eğer ki kişi şimdi diyelim ki ben Rabaş'la birlikte gezerdim ve Petatikva'da bazı kabalistler vardı. Ki hiç Bine Barakat tekrar geri giderdi. Kimse bir şey anlamazdı kabalisten. Dışarıdan da anlaşılmaz. Ben diyordum yani gidiyordu birle konuşuyor. Diyordum kimdir nedir bu Rabaş diyordu. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Öyleyse bilmediğinle ne konuşuyorsun? Ona bakıyorsun konuşuyorsun ama diyorum. Bilmiyorum. O öyle bir kıyafetlenmiş ki ben onu göremiyorum diyordu. Yani sıradan bir kişi gibi. Bak Şimon. Şimon düşünün. Pazardaki Şimon'u. Mümkün bak. Ha? Kendisinin içerisinde kıyafetlenmesi, kendisini hem dışarıda o şekilde açması. Ha? Yani kim olduğu, nasıl olduğu göremezsiniz, anlayamazsınız. Sizin kime yönelik olduğunu düştüğünüzü anlayamazsınız. Evet. İşitmek istediğimi cevap, işitmek istediğimi söylediniz cevabınızda. Teşekkür ederim dedi Esteban. İyi. Evet, başka çalışacak bir şeyimiz var mı? Bir ihtiyaç hakkında. Bak kesinlikle şüphe bir ihtiyaçtır. Şüphe hakkında dedi çalışmak şüphe ve özellikle şüpheler incelememiz gereken ihtiyaçlardır. Dudi sor. Dün sizden işittim ki Zohar dersinin sonunda çok böyle benim için zor şeylerden konuştunuz. Derse gelmek ve zayıflığı hissetmek. Derse gelip adam zayıflığı hissediyor. Bak bekle. Şimdi buradaki anlattığım şeyler kalbinde zorluklar mı gösteriyor? Bu herkes için geçerli bak. Ben burada yansıtıyorum sadece. Öğleden sonraki dersinde yani işitmemizi istediğimiz. Hayır ben kimseyi şimdi mecbur kılmıyorum. Şuraya gelin bunu işitin, şuna gidin bunu işitin. Şimdi, şimdi bilmiyorum tabii kim nerede. Belki adam bu saatte pazarda ihtiyacı var, gitmiş pazardaki ihtiyaçlarını şey yapmaya. Ne bileyim şimdi, getiremem ki adamı. Karısı onu göndermiş pazara, ben de hadi gel diyeyim buraya. Belki adam bugün televizyonda maç seyrediyor, bilmiyorum ki. Akşam dersi biz lira başına oturuyorduk, çalışıyorduk. Yani ön sınırlamalıydı. Yani %20 geliyordu diyelim. Yani bütün hepimiz sabah dersindeydik ama %20'si geliyordu. Bak aynısı işte. Oysa ki sabah dersi ise gerçekten tam full. Yani burada benim önümde sabah dersi olmayan veya olamayan veya terk eden, burada bizimle bir imza imzalamamıştır. Benim öğrencim de değildir. Bilmiyorum kimin öğrencisi olduğunu da bilmiyorum. Ve burada her gün ekranda gördüklerim de benim öğrencimdirler. Her gün sabah gelen ekranda gördüklerim de öğrencimdirler tabii. Hatta istersen adam Kuzey Amerika'da olsun. Ya bak, bak var işte Zuhar işte orada her gün bizimle beraber. İyi öğrencim. İşte bu yüzden bunun hakkında daha başka bir şey söylemek istemiyorum. Dudi başka bir şey mi diyeceğim? Yani aniden böyle bir zayıflık oluyor. Tabii ki zayıflık olacak. Nasıl olacak ki kişi sürekli böyle hep güçlü? Ha? Nasıl? Bu olanı nasıl açıklıyor? Açıklamıyorum. Hayır, siz bunu açıklamalısınız. Her bir onluğun içerisinde eksiğiniz varsa nasıl böyle bir şey olmasına müsaade edeceksiniz? Ha? Niye eksik olmaya müsaade edeceksiniz? Ha? Burada yapılacak başka bir şey yok ki. Ve bütün herkesin burada oturup ve bütün bu evlerinde oturan veyahut adam uyuyorsa illa onlar sarsacaksınız. Çünkü hepiniz bir şemsiyenin altındasınız. Buna kadar sizi etkiliyor. Yani bu grubun içerisindeki zayıflık. İşin aslı ben burada tek bir şeyde başarılı olmuyorum. Ama bütün bu olması gereken şey ben kendi yeteneğim ölçüsünde yapmaya çalışıyorum. Hepsi bu. Bunun yanı sıra daha fazla başarılı olmaya gelmeye çalışıyoruz. Bunun olasılığına da sahibiz. İlerlemek, başarılı olmak. Yani hatta hiçbir şey de bilmesek, bak Ari'nin hikayelerinde de anlatıldığı gibi, bak ne oldu? Ha? Öldü gitti, dedi ki hiç kimse bunda aktarmaya ihtiyaç da yok, dedi hiç kimse layık değil, dedi bu bilgeliği aktarmaya ihtiyaç yok. Dedi. Tekrar bu öğlen dersine ilgili ve yani Zohar dersine ilgili de sormak istiyorum ki şunu anlıyorum ki o derste de ve şimdi bu derste de olmak, bu binadaki insanlarla bakıyoruz ki %20'si geliyor. Burada öğlen dersinde bizden beklenti ne? Benim beklentim çok basit. Herkes sabah dersine burada olmalı. Her sabah herkes burada olmalı. Yok. En önemli bu. Sabah dersinden daha önemlisi yok. Bana şunu söylemeyin ki yok işte 20 tane toplantı yaptık gün içinde. Kongreye yönelik şunu bunu yaptık. İnanma. Ne söylersen söyleyin inanmam sabah dersine gelmemişseniz. Bu bir. Ve burada bunun dışında bütün olaylar falan hepsini de iptal ederiz. Kongre derslerinden daha önemli. Çünkü sabah dersi daha önemli. Bu bir. İkinci şey ise akşam dersleri. Akşam dersine de gelmeniz gerekiyor. Eğer ki gerçekten duacı iseniz ve gerçekten bu konsepti, bu anlayışın içerisine girmek, bunu anlamak istiyorsanız bu da öyle. Ve şimdi öğleden sonraki derste yapın hesap kitabınızı yapın, gelmeye çalışın. Bu bir oyun gibi diyelim ki. Hepsi yukarıdan hesaplanmış. Ve bununla birlikte sizler bir imza atıyorsunuz, imza. Bir şeye katılacak mısınız, katılmayacak mısınız? Yani bir ya bir toplantıya ya da hiçbir şeye. Anlıyorum zor gün içinde bunu çalışmak ama işimiz de bu. Evet. Yani fiziksel olarak derste oturamayan arkadaşlarla ilgili ne yapacağız? Yani böyle de zor koşullar var. Ne demek duramadıkları? Yani gelip de oturamıyorlar, çalışmada oturamıyorlar. Ama gerçekten kendilerini adamış oldukları halde otur. Gimara'dan, muhtemelen Gimara çalışmasından geçmeleri lazım veya Talmud'u geçmeleri lazım. O çalışmadan geçmeleri lazım. Niye on sefirotu öğrenmeleri gerektiğini şey yapıyorsun ki? Biz burada on sefirotu öğrenmeye geliyoruz. Ve bir kişinin akıldan izlenimleri bir kişi en çok neyle haşır neşir olursa gelir onun derdine girer. Onda demek yoktur. Gelirim, otururum ve basitçe burada olurum. Herkes burada bu şekilde çalışmasını inşa etmesi bir adamın. Diyelim ki büyük bir arzusu var, kendisini adamak isteyen de var. Biliyor musun? Onlar da var. Biliyorum, onlar da var. Öyleyse buna nasıl müsaade edeceğiz? Adam 24 saat gelsin burada otursun çalışsın. En azından tamam çatıda girer çalışır, ne bileyim çöle girer çalışır, mutfakta binada yapılacak işlere gelir, ilgili olur. Ama yine de dersin içerisine gelecek. Arkadaş soruyor. Dudi devam ederken, şimdi bizler de burada bu derse ilgili olurken her bir onlu kendi bu koşulunu eklemek istiyor ve bize de şimdi bir yapı verdiniz. Ve bize de verilen bu yapı içerisinde yani basit sanki bir nefes alma. Biz nasıl böyle toplantıların içerisinde olmalıyız? Onluların içerisinde yani birçok yenilenen koşullarda. Ve sizin de söylediğiniz aslında değişen de hiçbir şey yok da diyorsunuz. Bak Rabaş gerçekten dostlar toplantısı denen koşulda yani yemekten sonra gelirdi. Akşam işten sonra herkes gelirdi oraya. Herkes bir parça kek, bir kahve ve küçük bir lehaim yapardı. Ve öyle aç maç gelen değil, sadece gelirlerdi, bir parça kek, bir kahve ve bir lehaim yapılırdı. Nasıl davranacağız? Burada nasıl davranacağız? Size tavsiyem şu ki, yani bir toplantıya gelmeden... veya bir toplantıda yani yiyecek bir şeyler bırakın, tavuktur, salatadır, isterseniz biraz kalbinizi yumuşatması için az biraz bir içki veya biraz kahve birlikte bir arada olmanızı gerektiren, öyle ki bunu gelip dostlarla oturmak, bir şeyler yemek kalbinize de işler, aklınıza da işler. Evet, bu iş böyle. Ha? Öyleyse şimdi şunu demek istiyorum ki, ya bir kural olarak alıyoruz buraya gelip bir salonda oturmak ve onlu nasıl burada yükselecek? Eğer ki onlu ile birlikte konuşacak bir konunuz varsa, derdiniz de burada masada mısınız, değil misiniz? Bunu konuşacak konunuz varsa bir araya gelirsiniz. Şimdi eğer ki, yani bir yemekten çıkıp da buraya gelmek, nasıl insan aç kalır? Şimdi bak, bu net ama bir onlunun diğer onluyu etkilemesinde. Bu utanın öylese, utanın yani bir onlu dolu herkes geliyor, diğeri azsa o az olan utanması lazım. Ve tekrar bütün bu, yani yeme içme şu bu, neye ihtiyacınız var? Ha? Yani bütün çocuklarınızla da falan, yani bakın bütün kabalistler de bu safhalardan geçtiler. Ama sadece konuşmaktan, yani bir sonraki toplantıların yeni seviyesine gelmeye çalışma. Emin ol, başka bir şeye ihtiyaç da yok. Öyleyse saçma sapan şeylerden konuşma. Arkadaş soruyor. Dün şunu sordunuz ki, bazı arkadaşlar geldi burada derste çalışıyorlar, burada çalışıyorlardı binada. Aynı zamanda sabah derslerine gelme durumları vardı. Rav dedi ki, sadece bu fabrikada çalışması mı? Fabrikada tamam. Herkesin çalışması geçerli. Tamam. Bir yerden bir yere gidiyorlar, geliyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Kimse durmuyor tabii. Tembellik yapmıyor. Sonra akşam burada kalamıyorlar mı? Akşam da derse kalsa muhtemelen dağıtıma gidiyorlar. Ama bu öğleden sonraki dersle ilgili olarak sanki bunu tam bir sıradan bir kişiyim. Burada olması ve olmaması, yani bunu nasıl oturtacağız? Bak, bu doğru değil. Eğer ki benim bir özgür seçimim varsa ve aniden özgür seçim varsa derse gelirim, yoksa gelme. Hatta sabah dersinde ise illaki gelmem gerekiyor. Sabah dersi anlaşıldı diyor arkadaş. Rab, yani sabah dersi bizim için ölüm kalım ciddiyetinde. Ama akşam dersi ise seçin. Yani yapabiliyorsanız bu sizin için iyi bir eklemedir. Akşam dersi bizim daha önce yaptığımız bir iştir. Öyleyse öğleden sonraki ders için ise bundan ne alır? Bu bir seçimdir, seçim. Bu bir seçimdir. Bir kişinin eksikliği varsa Allah'a edinmek yönünde bir ödeme yapmaya gelmesi lazım. Yani burada adam gelmiyor, ister sabah da gelmiyor, akşam da gelmiyor. Yani şunu söylemek gerekirse, bir kişi ne kadar doğru seçim içinde değildir eğer ki gelmiyorsa. Öyleyse neye göre davranacak bu derslere gelmiyorsa? Ha? Bize sürekli verilen koşullar bunlar. Ne sürekli şikayetler? O zaman da diyorsunuz, niye hak etmiyorum? Neye hak edeceksin? Gelmiyorsun, gitmiyorsun. Ha? Atın gitsin. Bundan daha ötesi değil. Yani ben şimdi burada sizin hakkınızda konuşuyorum. Bu yüzden en azından bu koşulların hepsine katılacaksınız. Artık zaman da geldi. Aşağıda yemekler hazırmış dedi Rah.